Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'da Genç Zamanı programında bendeniz Salih Yüzgenç.
Ben Alaaddin.
Bu haftaki birlikteliğimizde de tekrar başlamış olduk. Efendim şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de çıkmakta olan çok güzel bir dergi var. Adı, çalışanları, yazarları, hepsi...
Muhtevası,
her şeyiyle, adıyla müsemma, adıyla özdeş bir dergi. Adı...
Genç Dergisi.
Genç Dergisi'nin 163. sayısı biliyorsunuz ki Nisan 2020 itibariyle çıkmış oldu.
Evet. Bütün iş yerlerinin, evlerinin kapalı olduğu şu dönemde hangi kapak konusuyla çıktı?
Kendi işimi kuracağım, tekliflere kapalıyım. İlginç ve güzel.
İlginç.
Şimdi Genç Dergisi'nin bugün nasip olursa efendim 163. sayısını biraz Alaaddin Bey'le konuşmuş olacağız. Alaaddin Serhan Yaman biliyorsunuz hem programda benim ortağım hem aynı zamanda Genç Dergisi'nin yazarlarından. Keza ben de biliyorsunuz dergide yazmaya devam ediyorum.
Yüz Genç.
Yani ben de derginin ismiyle aslında bir çağrışım yapıyorum.
Yüz Genç.
Evet. Salih Yüz Genç Dergisi. Pardon. Güzel değildi.
Güzel.
Şimdi kapakta ne görüyoruz Alaaddin? Kendi işimi kuracağım, tekliflere kapalıyım.
Evet, geçtiğimiz günlerde ben sana böyle bir şey söylemiştim, hatırlıyorsun. Tekliflere kapalı olduğumu, kendi işimi kuracağımı. Hatırlarsın.
Hatırladım. Güzel.
Çok hoşuma gitti bu kapak
onun için. Evet, güzel. Şimdi kapaktaki ifadeden yola çıkarak bugün aslında hem dosyayı konuşacağız, hem yazılardan biraz bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Alaaddin'le şimdi ilk defa biz dinleyenler varsa şu an radyomuzdan. Alaaddin Serhan Yaman'la biraz böyle iletişimimiz biraz garip. Yani bazen şey gibi anlaşılmasın. Birbirimize bir işte efendime söyleyeyim laf atma gibi anlaşılmasın. İletişimimiz gariptir. Ama birbirimizi çok seviyoruz. Biraz buna bağlıyorum ben. Kesinlikle. Çok sevgiden kaynaklanıyor.
Beraber çok fazla yol yaptık.
Hakikaten ya. Bak beraber... yol yaptık dedi şimdi. Yani emin ol buradan bir program çıkar.
Yol
yani.
Yaptık deyince elin ayağın titriyor.
Ya mahvettin beni o yollarda çünkü Alaaddin. Evet. Yani buradan bakın Azerbaycan'a otobüsle giden nadir insanlardan biriyiz yani. Orada
yok canım her gün otobüs kalkıyor.
Ya
yani.
Hayır abi.
Onda yüzlerce kişi gidiyor
ya. Ya gidiyor da biz bir de orada gezdik abi.
Doğru.
Ya kaç gün yolda geçtik ya? 100 saat yolda geçirir mi bir adam ya? Doğru. Bir haftanın 100 saati yollarda geçti.
Ama sadece onlar değil irili ufaklı onlarca seyahat.
Tabii. Yani şehir dışı...
Yani Kudüs... Ufaklı dediğim mesela Trabzon. Öyle düşün yani.
Evet. En ufak ufaklı Trabzon.
İrilisini siz düşünün.
Eyvallah. Şimdi Genç Dergi'nin kapağında tekrar yine başa saracağız. Araya çok konu giriyor çünkü biz konuşurken. Genç Dergi'sinin kapağında kendi işimi kuracağım. Teklifleri kapalıyım. Nedir bu efendim? Aslında Türkiye'deki mevcut iş durumuyla, işsizlik sorunuyla da bir açıdan ilgili ve gençlerde iş beğenmeme, işlere karşı olan ilgi ve alakanın tutumuyla, birçok konuyla ve girişimcilerin aslında görüşleriyle zenginleşen bir kapak. Yani işsizlik ya da iş bulamamanın aslında bir, hani bahane demeyelim tabii ki bunun bir bahanelik tarafı da vardır ama yine de bir şey yapmak isteyen için, bir şeylere gayret etmek isteyen için kapıların açık olduğunu söyleyen bir kapak dosya çalışması ve güzel isimlerle, güzel gençlerle hamdolsun güzel bir şekilde dosyayı Genç Dergisi oluşturmuş oldu. Şimdi gelelim istersen biraz dergiden bahsetmeye. Editör yazısını görüyoruz ilk dergimizi açtığımızda. Editörden yazısında Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın ismini görüyoruz. Süleyman abi Genç Dergisi'nin editörü. Sen bize girişimciliğin yolunu göster başlıklı yazısıyla aslında derginin bu ayki dosya konusunu da muhtevasını da özetleyen bir yazı kalemi almış. Şuradan bir bölüm paylaşalım istersen. Birçok gencin gelecek kaygısı taşıdığı, kendisini ümitsizliğe kaptırdığı, diğer yandan da iş beğenmediği, rahatı tercih ettiği, memuriyeti en yüce hedef olarak gördüğü bir dönemde risk alan, ticarete atılan, iş kuran, girişimcilik yapan, yenilikçi ortaklıklar ve farklı icraatlar açılımlar peşinde olan insanların gençlere ilham olabileceğine, cesaret vereceğine inanıyoruz. Keza zaten dosyada da birazdan göreceksiniz. Girişimcilik yapan ve bununla alakalı aslında gayreti ve derdi olan insanları bir şekilde burada kullandıklarını ve değerlendirdiklerini görmüş oluyoruz. Alaaddin telefonla ilgilenmeyip eğer programa sen de gelirsen, ha güzel dergi mi inceliyordun? Tamam güzel ama yine de...
İnceleme değil burada seni takip ediyorum.
Ha yine de...
Yanlış okuduğum bir yer var mı?
Ha yine... Hata. Ha başka sayfadasın şu an benim okuduğum sayfa o sayfa değil bak. Yalan söylüyorsun Alaaddin. Neyse.
Hiç hoş bir itham olmadı.
Haberleri okuma kılavuzu. gündeme takılıp kalma klişesi halimizin izahı. Şimdi bu ayki haberleri okuma kılavuzunda bendeniz hazırlıyor biliyorsunuz Salih Yüzgenç bu sayfayı. Bu ayki haberleri okuma kılavuzu köşesinde mevcut gündem Türkiye ve dünyada koronavirüsle alakalı bir aslında değerlendirmeye yer vermiş olduk. Tabii birçok şey konuşuldu bu konuyla alakalı. Biz geçtiğimiz programlarda da Alaaddin'de bunu dile getirdik, konuştuk. Yine de yaşamış olduğumuz dönemde şu an söylenebilecek hala sözler var. Gök kubbede söylenecek birçok söz aslında söylendi. Alaaddin'in defaatle vurguladığı gibi. Ama yine de söylenebilecek sözler var. Bunlardan bir tanesi de nedir abi? Komplo teorisyenleri ve her konu loklar. Ben her konu lok diyorum onlara. Her konuda uzmanlar çünkü. Şu an televizyonu aç. Daha önce Kürt sorunu. Daha önce FETÖ. Daha önce efendime söyleyeyim. Daha önce diyorum gerçekten kronolojik sıralama yanlış oldu.
Enerji problemleri.
Enerji problemleri. Suriye iç savaşı.
Uluslararası.
Abi her konuda aynı adamları görmekten inanın. Bakın sıkıldım demiyorum. Yoruldum demiyorum. Ne diyorum? Bıktım. Gerçekten yani açmak, görmek.
İstemiyorum mu diyorsun?
İstemiyorum ya. Net bir şekilde söylüyorum yani. İstemiyorum ve istememekte de haklıyım yani. Çünkü her konuda aynı adamlar.
İzleme arkadaş, izleme o zaman.
Ya izlemiyorum zaten. İzleme. Ama bir şekilde yok WhatsApp'tan şuradan buradan cart çurt önümüze getiriyorlar bunları. Kendin artık bir şekilde bilgiye ulaşmaya çalışıyorsun. Normalde gazeteci dediğin, hani uzman dediğin, profesör dediğin adamların bilgiyi doğru aktarıcı tarafları olması lazım. Yani doğru bir şekilde bilgiyi bana ulaştırmalılar. Ama gel gelelim maalesef bu abilerimizin, bu hocalarımızın her konuda yorum yapma istekleri bitmediği için çok saçma değerlendirmeler yaptıklarını görüyoruz. Bak mesela ne dediler Alaaddin? Türkiye'nin, Anadolu insanının genetiği virüse karşı korunma sağlıyor. Bu yüzden Türkiye bu virüse hiçbir şekilde enfekte olmadan atlatacak falan filan gibi yorumlar yaptılar. Ne oldu? Bak görüyorsun tabloyu yani şu an. Ne konuşacağız yani artık bu saatten sonra?
Kendilerini bitirdiler.
Kendilerini bitirdiler. Yani bütün kendilerine karşı duyulan güven, kendilerine karşı duyulan saygı bitti ve sosyal medyada linç yediler yani. O yüzden lütfen rica ediyoruz. Bakın sadece bu her konuluk dediğimiz, her konuda konuşan insanlar değil, bizler de. Yani her duyduğumuz bilgiyi böyle uzman gibi, uzman edasıyla atlayarak değerlendirmeyelim, yorumlamayalım. İnsanlara böyle... Hani ev sohbetlerinde çok olurdu, ben görürdüm böyle, misafirliğe falan giderdik. Böyle hemen millet şey yapardı, hani böyle uzman yorumlar çay içerken falan. Ya gerek yok abi ya. Ev muhabbetinde bunları konuşmaya gerek yok. Mümkün olduğunca bunları artık konuşmayalım yani. Zaten her şey yazılmış çizilmiş belli. Resmi kaynaklara bakın. Neyin ne olduğunu görüyorsunuz yani. Ki Sağlık Bakanlığı şu an ciddi bir çalışma yaptı. Sitesine girin, her şey yazıyor orada yani. Görselleştirmişler de. İlkokul 4 seviyesine göre anlatmışlar her şeyi. Yani anlayamam diyen adam çocuğuna sorsun, çocuğu anlatır ona. Ne anlama geldiğini.
Doğru.
Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ifadesiydi bu. Doğru. Keza aynı şekilde aslında hiçbir zorluk da bizim duruşumuzdan güçlü değildir. Yani bu ifadeyi çeşitlendirebiliriz. Şimdi tabii ki tevekkül edeceğiz, dua edeceğiz, abdestle gezmeye çalışacağız. Yeri geldi mi kelli paça içeceğiz. Ama... bunu böyle bir bilim dışı bir yorumla, yani aslında ortak geliştirilen bir kanaat var. Nedir o? Bu virüs bir şekilde insana bulaşabiliyor. Yani Müslümanlardan ölen yok mu? Ben Müslümanım, 5 vakit abdestliyim diyen adam virüsten muzdarip mi oldu? Virüsten,
bak bu kelimeleri de konuşmamız
lazım. Tam konuşalım. virüsten muaf mı oldu? Virüs ona gelmedi mi? Ha? Doğru kelime, doğru kullandım.
Tamam, sıkıntı yok.
Sonra mesela biyoterör. Şimdi komplo teorisi gibi gelebilir ama hakikaten bu virüsün bir terör algısıyla, biyoterör gibi insanları sanki korku psikolojisi, paranoya gibi hallere sokmakla alakalı bir tarafı olmadı mı gerçekten? Bunu da konuşmak lazım. Bunu da değerlendirmek lazım ama bunu tabii maalesef böyle Facebook'ta falan dolaşan değişik yorumların dışında bir algıyla çok fazla okuyamadık. Yani koronavirüs diye bir şey var. Bu daha önce bir virüs ailesinden mütevellit ortaya çıkan bir şey. Gel gelelim bunu biz maalesef o kadar farklı değerlendiriyoruz ki, o kadar farklı yorumluyoruz ki şu an geldiğimiz noktada sanki bu yepyeni bir şey. Aslında koronavirüs, MERS, SARS ve COVID-19 dediğimiz 3 virüsün ailesine verilen isim. Bu virüs ailesi diğer SARS ve MERS gibi benzer özellikler taşıyan ama çok daha kolay bulaşan bir virüs tipi. Sonra mesela yüzyıllarca yarasa, yılan yiyen Çinliler daha önce niye koronavirüs, COVID-19 hastalığına yakalanmadı mesela? Bu hastalık yeni mi çıktı, yeni mi türedi, mutasyon nasıl uğradı? Biraz bunların bilimsel taraflarına yoğunlaşmak lazım. Tutup bunu sürekli felaket tellallığı cephesinden yorumlarsak çok değişik yorumlarla karşılaşabiliyoruz yani. Yok işte Amerika'nın oyunu, şunun oyunu, bunun oyunu. Yani her şeyi bir yerlere bağlamaya gerek yok kardeşim. Amerika'da da binlerce insan, on binlerce insan şu an virüsten enfekte olmuş durumda. Sıkıntı yaşıyorlar. Dış güçlerin oyunu klişesine sığınıyoruz sürekli. Bir klişe yani bu. Dış güçlerin oyunu, dış güçlerin oyunu. Bunu demekten artık önümüzü göremez olduk ki. İki adım ileri gidemiyoruz. Bunları hakikaten artık çok fazla değerlendirmeyelim mümkünse. Ve tabii ki canı Allah verir, Allah alır. Buna asla katiyen karşı çıkmamak lazım. Allah bize bir ömür biçtiyse onu ne olursa olsun yaşayacağız yani. Allah'ın izniyle. Ama 65 yaş sınırı koyuldu yani sokağa çıkmak için şu an. Tabii uzun vadede bu değişebilir. Ama bunları değerlendirmek lazım. Yani bunu uygulamak lazım. Keyfi yere kimsenin hareket etmemesi lazım. Çünkü gençler için şey diyorlar. Sanki gençler bu şeyden muaf gibi bir yorumda bulunuyorlar. Hani gençlere bulaşmıyor, çocuklara bulaşmıyor falan filan diyorlar. Ya da bulaşsa bile işte az şeyle atlatıyorlar falan gibi. Tedaviyle çözebiliyorlar diyorlar. Kronik hastalığı yoksa. Ama gençlerde yayıcı hareket halinde oldukları için sürekli. Yani bulaştırma ihtimali en yüksek olan kitlede 30 yaş altı. İstatistiklere baktığımızda. O yüzden hepimize düşen bir görev var. Sonra mesela bir tweet'e yer vermiştik. Cem Seymen'in Usta Gazeteci attığı bir tweet'ti. Dünya Su Günü'nü buru kutladık. Covid-19 salgını suyun önemini bize acı biçimde hatırlattı. Su havzalarına imar çıkarıp tabiatı betona esir ederken faturasını binlerce kez düşünmemiz lazım. Greenpeace her 10 insandan 3 içme suyuna ulaşamıyor diye bir istatistik paylaşmış. Greenpeace verisi. Şimdi burada tabii tabiat alanlarını imar açmak falan derken böyle bir siyasi yorum gibi algılanmasın ama bu dünyanın sorunu. Bakın Türkiye ile alakalı değil bu yani. Şimdi bunu tutup ya işte şuna laf mı attın, şuna laf mı gönderdin gibi düşünmemek lazım ama tabiat alanları, işte doğa yaşam alanları, yeşil ormanlık alanlar bir şekilde şu an dünyada azalmaya başladı yani. Tutup bunu sadece küreselleşmeye, ekosisteme falan filan bağlamaya gerek yok yani. Bunu biz kendi elimizle yaptık. Değil mi? Cumhurbaşkanımız böyle ne dedi? İhanet ettik dedi yani İstanbul'a. Kendisi söyledi yani. Bunu rahatlıkla söylüyoruz biz de artık o yüzden. Kabul edildi yani bu. Evet şu an İstanbul'a baktığında yeşil alan sorunu var. Su sorunu yaşıyoruz. Bak şu an mesela koronavirüsle alakalı millet suya yüklendiği için temizlik için ne oldu? Su sarfiyatı arttı değil mi? Barajların doluluk oranlarına bakıyorlar mı acaba dinleyicilerimiz? Ya koronavirüsten korunurken bu sefer susuzluk yaşamayalım yani. O yüzden bakın lütfen doğanın, tabiatın önemini bir kez daha anladık. Bak şimdi mesela Instagram'dan şeylere bakıyorum. En çok takip edilen reklamlara falan. İlginçtir. Ekmek yapma makineleri. Bak ekmek yapma makineleri. Niye? Çünkü artık millet dışarıdan ekmek almak istemiyor. Ne yapıyor? Evde ekmek yapıyor. Ya kardeşim yıllarca anneannelerimiz, ninelerimiz evlerden ekmek yaptı. Ne onları şey bulduk falan böyle ya, falan filan. Ev yoğurduna yıllarca böyle burun çevirdi millet. İşte doğal süte millet burun çevirdi. Ne oldu? Bak aslına dönüyor, rücu ediyor. Niye? Bak rücu kelimesinin altını çizelim. Niye? Çünkü yaşadığımız süreç artık yapaylıktan, sunilikten kurtulmamız gerektiğini gösteriyor. Hastalıktan korunmak için kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamamız lazım. Temizlik ürünlerini bile evde yapıyor insanlar ya. Hacı Şakir sabununu böyle rendeledi falan filan. Millet deterjan yapmaya başlamış. Niye? Çünkü parayı da bir şekilde doğru kullanmaya çalışıyorlar artık. Çünkü işsizlik vesaire falan biliyorsun. İşten çıkarmalar oldu. Lafı çok uzattım. Sen istiyorsan devreye gireceksen biraz devreye gir.
Yok canım.
Ya bırak şimdi. Devam yok canım falan ne kardeşim ya. Allah Allah.
Zaten şey gibiyiz, korkuluk gibiyiz. Burada aldım 20 dakikadır konuşuyorsun ya. Ne zaman bana söz gelecek diye bekliyorum burada. Buyurun. Merhaba ben Alaaddin dinledim sonra ya. Bu kadar mıydı bizim ortaklığımız?
Doğru diyorsun ha. Özür dilerim.
Şaka yapıyorum ya, şaka yapıyorum.
Evet.
Evet, böyle. Şimdi bu dergimiz böyle.
Bak mesela Buhari ile Müslüm tarafından ortaklaşa yapılan bir rivayette Abdullah bin Ömer soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okuyup dikkat edin namazlarınızı evlerinizde kılın çağrısında bulunuyor. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve yağışlı bir günde müezzine aynı şekilde ezan okumasını emrettiğini bildiriyor. Peki bu durumda birisi mescide gelip ne olmuş yani cemaati terk etmeye ne gerek var dese aşırıda kaçmış olur mu? Elbette olur. Zira hiç kimsenin Allah ve Resulünün çizdiği çizginin ötesine taşma, dindarlık satma lüksü yoktur. Altını çiziyor muyuz? İmzamızı evet. Atıyor muyuz?
Bu Buhari ve Müslim'den rivayet edilen bir şey değil mi?
Evet. Sahih bir hadis bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veba salgını değil mi? O dönemde yaşanan bir hastalık. Veba mıydı? Tam da hatırlamıyorum. Yalan olmasın şimdi. O dönemde yani kendi dönemlerinde yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan bir hastalığa karşı namazlarınızı evde kılın çağrısı yapıyor.
Ama soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okuyup diyor.
Ya tamam kardeşim yani tamam işte ya tamam yani. Dinleyicilerimiz bilirler gerçeğini doğrusunu tamam.
Doğru. Evet dergimizin bu ayki konusu nedir? Girişimcilik.
Evet.
Gençler memuriyet veyahut da işte beyaz yakalı işler mi yapsınlar yoksa girişimlerle kendi işlerini mi kursunlar? Tabi aslında buna cevap aramıyor. Sadece bu örnekleri ortaya koyuyor. Sanıyorum bu dosyada senin parmağın var. Gördüğüm kadarıyla.
Evet, evet, etkimiz oldu biraz.
Evet. Şimdi pek çok iyi görüş var. Mesela Osman Şentürk'ten bir görüş almışsınız. Hayret, cesaret ve gayret. Girişimcilere 3 tane sahip olması gereken meziyeti bildirmiş. Hayret, cesaret ve gayret. 1. Hayret. Mesela eğer girişimci olmak istiyorsan bu 3 haslete, bu hasletlere sahip olman lazım. Ürün ya da hizmete olan talebi anlamak için çokça soru sorarak öğrenmek lazım. Soru ve öğrenme meraksız olmaz. Meraklı kişi ancak kendinde öğrenme potansiyelini doğal olarak barındırır. Salih Yüzgenç'te var. 1. Cesaret. Çok iyi fikir sahibi olabilirsiniz ama hayata geçmeyen fikir ilmi ile amel etmeyen alim gibi olur. Hayata geçirmek en önemli meziyettir. Burada risk almak gerekir. İşte o da kaybetmeyi göze almadan kazanamayacağınızı anladığınız zaman olur. Bunu anlaman için birazcık daha zamanım var. Şu an cesaret sende zayıf. Ve gayret, harekete geçmek yetmez. Sabırla, azimle, her zorlukta yeni çözümler üreterek bıkmadan başarmaya odaklanmak lazım demiş Osman Şentürk. Güzel. Bu da var sende. Sadece birazcık cesarete ihtiyacım var. O da tamam olduktan sonra sen de kendi işini kurabilirsin Salih abi.
Eyvallah.
Evet yine yakın bir dostumuz Selim Yeşilkaya. Kendisi İstanbul'da Fatih'te Vefa olarak geçiyor değil mi onun dükkanının bulunduğu yer?
Ha Vefa'da.
Vefa'da bir çiğ köfteci açtı. Ama bu franchise çiğ köftecilerden değil. Kendi markasını kurdu. Kendi girişimini yaptı. Kendi konseptini oluşturdu. Çiğ köfteci Selim Bey markasıyla işletmesini açan Selim Yeşilkaya'nın da görüşünü almış. Selim de demiş ki cesaret ve azimle işe odaklanın başaracaksınız. Kendisi de şu an bildiğimiz kadarıyla iyi gidiyor. Ama şu son salgın muhtemelen onun da işlerini vurmuştur.
Tabii muhtemelen etkiledi.
Evet Özay Cebeci. KOSGEB Kuzey Bölgesi Müdürü Özay Cebeci ile yine yapılan bir röportaj var. Özay Bey'in de teklifi ve tavsiyesi şu. En iyi bildiğiniz ve tutkuyla bağlı olduğunuz işi yapın diyor Özay Cebeci.
Evet.
Yine bir özlü sözde şu an kime ait olduğunu hatırlamıyorum diyor ki eğer sevdiğin işi yapmak zorunda kalırsan işe gitmek zorunda kalmazsın. Hayır öyle değil. Eğer sevdiğin işi yaparsan işe gitmek zorunda kalmazsın. Doğru mu Salih Yüzgenç?
Aynen öyle.
Sen sevdiğin işi yapıyor musun?
Elhamdülillah. Her zaman sevdiğim işi yaptım.
Sürekli bir iş başındasın ama.
Mecburiz. Ne yapalım Alaaddin? Ekmek kavgası.
Evet. Bunun yanında yazılım girişimcisi Abdullah Onuş'la yapılan bir röportaj var. Abdullah Onuş henüz daha yaşı genç. 30 yaşına bile gelmemiş. Şu an onun girişimi ne?
Abdullah Onuş'un mu?
Evet.
O yazılımla alakalı galiba.
Biftek yazılım. İsimli bir.
Öyle evet. Miydi? Ben tam şeyini hatırlayamadım onun da şu an. Bir görüşmeyle alakalı şey detayı tam bilmiyorum. Yazılım çalışması yapmıştı galiba.
Evet. Sonrasında yeni bir tabii biftek yazılım yapıyor. Sonrasında Skyland isimli şirkette 3. senesini devirmek üzereymiş. O da diyor ki kendi işimde ilk kazancım asgari ücret bile değildi diyor. Aslında bu yeni bir girişim kurmak. Tabii ben de buna çok yakın değilim. Sonuçta ben de hali hazırda aslında bir yönüm var. Avukatlık yönüyle ona yakınım ama daha tam atlamış değilim. Ama tabii bu belki cazip olsa da tabii kesin kazançta olmadığı için risk de barındırıyor. Abdullah Hunuş da kendi işimde ilk kazancım asgari ücret bile değil diyerek bunu belirtmiş.
Evet. Her adım hatalar ve başarılar sürecin bir parçasıdır. Samet Koca. O da biliyorsunuz ki yine bir girişimci, dergimizde girişimcilikle alakalı yorumlarda bulunan gençlerden, genç arkadaşlardan bir tanesi. Memurluktan istifa ettim, kendi işimi kurdum. Hande Kaşkaş, Bebeklik markası kurucusu, evlilik çocuk annesi Hande Hanım. Memurken, memur hani dedik ya memurluk bir ideal, işte memurlukta yatması falan. Yok diyor, ben memurluğu bırakacağım diyor. Memurluktan istifa ediyor ve kendi işini kuruyor ve mutlu olduğu işi yapmaya, senin az önce bahsettiğin gibi mutlu olduğu işi yapmaya başlıyor. Tayfun Öztürk, sen Tayfun'u tanıyor musun?
Tanımıyorum.
Spor Bakanlığı'nda da aslında gençlik merkezlerinde liderlik falan yapıyordu.
Öyle mi?
Aha. Tayfun'la biz tanışmıştık ya. Tayfun Öztürk'le. Girişimcilik ülkemizin kalkınmada motor gücüdür diyor da. Kastamonulu bir kardeşimiz kendi şirketini de kurdu. Ciddi böyle güzel çalışmalar yapıyor. Kaskon Grup olarak bir çalışmayı aslında bizlere sunmuş oldular ve girişimcilik merkezleri var. Mesela onda şöyle bir şey var. Bir başlık olarak ekledik. Bir girişimcinin yanında staj şart diyor. Yani girişimci veya bu işlere girmek isteyen birinin herhangi bir girişimciyle teneffüs etmesi, bir müzakerede, istişarede bulunması çok bereketli diye düşünüyorum.
Çok güzel.
Müzakereyle alakalı bir başlık vardı. Neydi o ya?
Var. Mekansız
müzakereler.
Evet.
Kilit nokta risk almaktan korkmamak. Huzeyfe Şirin.
Ama şimdi sen böyle dedin, hemen girdin çıktın, böyle olmaz.
Olur olur.
Kilit mekansız nokta... müzakereler değil, mesafesiz müzakereler. Bak burada beni de yanlış yaptırtıyorsun Salih Üzgenç. Çok özür diliyorum.
Eyvallah.
Hemen girelim araya.
Araya Zuhura sayfasına gireriz.
Zuhura'ta var ama mesafesiz. Tamam sen devam et.
Tamam.
Girişim dosyasını bitirelim, sonra mesafesiz müzakereler bahsini
tamam.
Açalım.
Tamam açalım. Kilit nokta risk almaktan korkmamak. Huzeyfe Şirin, ODTÜ Temiz Enerji Kulübü kaptanı. ODTÜ'de öğrenci Huzeyfe. Kendileri bir robot topluluğu bünyesinde, ODTÜ robot topluluğu bünyesinde bir enerji kulübü kuruyorlar ve şu an güzel bir araç da yapmışlar. Güzel bir girişimcilik örneği sunuyorlar ülkemize. Ülkemizin genç arkadaşları, genç kardeşlerimiz. Hayal satan insanlardan uzak durun. Bak bunu 17 yaşında bir genç söylüyor. Hasan Kılıçarslan, Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi. Kendisinin güzel bir aslında projeleri vardı. Nöbetçi eczanelerle alakalı bir projeydi bu, eczacılık sistemiyle alakalı. Ama gel gelelim, kendileri projeyi hayata geçirememişler. Çünkü gerekli desteği bulamamışlar. Bu da bununla alakalı bir aslında serzenişte bulunuyor. Yine Hüseyin İsmet Tekin, Rıdvan Uyan, ondan sonra gibi isimlerin de güzel görüşlerine yer verdik dergimizde. Dosyanın bu şekilde ortaya çıktığını söyleyelim. Yani girişimcilikten, işsizlikten veya iş beğenmemeden bahsetmişken biz bunu aslında direkt olarak olayın içindeki insanlara sorduk. Yani girişimci bir gençle konuştuk, işverenle konuştuk, yılların CEO'suyla konuştuk ve genç dergenin girişimcilikle alakalı, işle alakalı, meslek hayatıyla alakalı yapmış olduğu bu önemli dosya çalışmasını şekillendirmiş oldu. Genç dergisi.
Çok güzel.
Sakın bir işe kalkışma. Aman. Demişiz. Bir de böyle bir...
Ama bunda isim yok. Kim yazmış bunu?
Evet. Ben de şu an ona bakıyordum.
Bir dergicilik hatası mı?
Beni artık bağlamıyor artık, biliyorsun yani.
Vay.
Yani bağlamıyor derken ilginç. Evet ben de... Ona bakıyordum da. Ha yok, var. Elif Kırmaç, Elif'in sayfası.
Kameranın göstermedikleri.
Evet evet. Şeyi yan tarafında.
Ha doğru.
Aha,
tamam.
Şimdi biz ekrandan baktığımız için dergiye basılı olarak görmediğimiz için göremedik. Elif Kırmaç'ın yazısı. Sakın bir işe kalkışma aman. Biz icat çıkarma denilip sonra uslu ve sessizce köşemizde oynamamızı istedikleri nesil değil miyiz? Nasıl bir işe gireceğiz? Nasıl farkındalık oluşturacağız? O Hollywood filmlerindeki başarısız ama sonunda başarılı olmuş girişimci karakterlerde olan hırs ve azim var mı bizde? Biraz da destekleyemez miyiz birbirimizi, daha öncesinde kendimizi? Elif aynı zamanda psikolog. O yüzden psikolojik bir altyapısı da var ya sana, yani onu söyleyebilirim.
Eyvallah. Esat Mücahit Eskimez'in bir söyleşisi var. Yücel Kur'an'la yaptığı söyleşi.
Evet.
Bu madde bağımlılığı. Aynı zamanda Yücel Kur'an, Adem Özkösen'in YouTube'unda konuk ettiği kişi değil miydi?
Yücel Kur'an mı? Galiba evet. Aha.
Evet, olabilir. Madde bağımlılığıyla alakalı yazmış olduğu Beynimdeki Düşman isimli kitabı da yine tanıtıyorlar bu röportajda. Taha Kılınç'ın Bir Başka Açıdan isimli köşesinde virüsün öğrettikleri üzerine yazısı mevcut. Gözle görülmez bir nesnecik hepimiz için çok boyutlu bir imtihana dönüşmüş bulunuyor. Kendimiz, kalbimiz, aklımız, ailemiz, çevremiz, yaşadığımız ülke ve bütün bir dünya bu imtihandan etkilenecek. Ekonomik, siyasi, sosyal, psikolojik ve daha birçok boyutta insanlık olarak bu virüsün tesirlerini belki uzun yıllar boyunca yaşamaya devam edeceğiz. Pek çok kişinin ortak görüşü, bu virüs dünyanın artık yaşadığımız hayatın geri kalanında bizim milat olarak kabul edebileceğimiz ve kırılım noktasını oluşturan olaylardan bir tanesi. Mesela bununla alakalı benim aklımda bir mevzu vardı ama bugün Genç Dergisi'ni konuştuğumuz için onları çok da açamadık. Mesela dedik ya, bizim bu sosyal mesafe uygulamaları, evlerimizde karantinada bulunmamız aslında video konferansları, webinarları, işte uzaktan iş yapma kültürünü oturtma noktasında bize bir aslında deneysel bir ortam sağlamış oldu. Doğru mu Salih Yüzgenç? Mesela yine bir arkadaşım şöyle bir şey dedi. Dedi ki bizde evden çalışma üzerine aslında konuşmalar oluyordu. Bu salgınla birlikte hem ofis masraflarını azaltmak, bunun yanında belki işte sonuçta adam ofise gelince onun yol masrafını karşılıyorsun, yemeğini karşılıyorsun. Ofiste elektriği var, suyu var, ofis personelleri var. Bu masrafları azaltmak için zaten böyle bir planlama vardı. Fakat cesaret edip hayata geçirilemiyordu. Korona ile birlikte bu plan hayata geçirildi ve şu an çalışanların daha mutlu ve daha verimli çalıştıklarını görüyoruz. Hmm. Aynı zamanda ofis masrafları da büyük ölçüde azaldı diyorlar. Evet.
Bu tabii ofisten çalışanlar için geçerli ama. Yani mesela taksiciler için bu geçerli olamaz.
Tabii canım, hizmet sektörü için, evet. Ama böyle bir deneysel ortam sağlanmış,
evet,
oldu.
Home office sistemi başarısız bir sistem değil. Her birçok açıdan başarılı yani.
Evet. Bu bir kültür. Evet. Bunu oturttuktan sonra muhtemelen hani ofiste yapılan işin belki daha verimlisini evden yapmak da mümkün olacak. Aynı zamanda mesela birçok sivil toplum kuruluşu da çalışmalarını artık sosyal medya üzerinden yürütüyor. Bunu Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren kurumlar da bu şekilde. Ama Anadolu'da yerelde faaliyet gösteren kurumlar da yine çalışmalarını sosyal medya ve işte görüntülü konuşma üzerine yapıyorlar. Mesela Simav'daki ortak dostumuz Abdullah Emre Çetinler dedi ki bu hafta sohbeti dedi çocuklarla Zoom üzerinden yaptık dedi.
Çok güzel.
Sohbetlere devam ediyorlar ama Zoom üzerinden yapıyor. Tamam, beraber olmaktan muhtemelen daha evla değil Zoom üzerinden yapmak ama belki işte zaruret halinde bunlar yapılabilir ve çok daha faydalı olabilir. Hı. Senin İstanbul'da bir derse gitmen, bir programa gitmen, sadece bir derslik bir programa gitmen senin minimum 3 saat. Şimdi bunları sen bir saatlik dersi bir saatte aldıktan sonra aslında kendine ayırabileceğin 2 saat daha vaktin oluyor. Bunları da aslında değerlendirmek, tekrar bir analiz etmekte fayda var korona sonrasında.
Eyvallah. Ahmet Murat'la bir röportajı var. Yusuf Temizcan'ın röportajı. Daha doğrusu röportaj değil de sanki daha önceki bir programın notları gibi. Evet, evet doğru. Tecrübe Söyleşileri programının. Yok, Genç Yazarlık Okulu'nun notlarıymış.
Evet. Biz zaten bakın Genç Yazarlık Okulu'nda da artık programlarımızı yani Zoom üzerine aldık. Genç Yazarlık Okulu'nda normal bir yaptığımız ana programlar var. Bir de bunların yanında WhatsApp üzerinden, WhatsApp yazışması olarak yaptığımız İşin Özü isminde programlarımız var. Daha önce bunlara değinmiştik. Ne yapıyoruz? Konuğumuzu WhatsApp grubumuza alıyoruz. Ona sorularımızı yöneltiyoruz. O da sesli mesajda sorularımıza cevap veriyor. 1,5 saatlik birlikteliğin ardından konumuzu tekrar WhatsApp grubumuzdan çıkartıyoruz. Böyle bir format.
Acımasızsınız yani.
Acımasızız.
Eyvallah. Maşallah.
Gözünün yaşına bakmıyoruz.
Maşallahınız var. Zuhurat köşesi. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yusuf Temizcan.
Ya bu dergideki favori köşem benim. Daha Eyvallah. Önce söylemiş miydim bunu?
Daha önce en az 50 defa söyledim bunu.
50 defa söylemiş
oldum. Yani 50 defa konuştuysak eğer 50 defa söylemişsindir.
Evet.
Dilersen biraz bu sayfaya dair konuşalım. Neler var neler yok. Bakabiliriz hemen. Tüm dünya için muhasebe ve murakabe vakti. Süleyman abi. Malum bu aralar ülke ve dünya gündemi yakıcı bir şekilde koronavirüsüne yakalanmış durumda. Muhtemelen kolay ve hızlı bir şekilde atlatamayacağız. Alışmamız gereken bir süreç. Herkes evlerine çekilmiş durumda ve sosyal ilişkilerin azaltılması tavsiye ediliyor. Ekonomik sonuçları da ağır olacak muhtemelen. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen biz hayret makamının adaylarıyız.
2. üst üste gülücük. Bunu da parantez kapat. Evet, özür diliyorum.
Bunda da bir hikmet vardır. Buradan da hayırlı sonuçlar çıkacaktır diye düşünmek istiyoruz. Sizin hisleriniz ne dersiniz?
Mesele çok boyutlu Yusufçuğum. Hürmet, haşiyet ve hayret penceresinden kısaca yorumlamak isterim.
Bence yeterli.
Bence de yeterli.
Bu kadar yeterli.
Kaldı ki evet. Bunun bir yazısını yazdı, paylaştı. Aynı zamanda Genç TV'de bu üç şeyi kavram üzerine ne yaptı? Videolaştırdı.
Müthiş bir videoydu.
İlk başta sanıyorum haşiyet videosu çıktı. Doğru
Sonra
mu?
Sonra hayret.
Sonra hayret ve en son da hürmet videosu çıkacak.
Evet.
Burada çok daha fazla açmayalım.
Yusuf İnşallah. Soruyor. Yusuf soruyor. Süleyman Ragıp cevaplıyor. Korona günlerinde evde neler yapalım? Birkaç madde ile önerilerinizi alsak abi.
Dilimiz zikir ile, aklımız fikir ile, kalbimiz şükür ile dolsa kendimize ve aileme rahmet olur.
Yeterli.
Doğru. Ben de o zaman evde çalışmak mı yoksa iş yeri mi daha verimliydi senin için Yusuf? İkisinin artıları eksileri nelerdir?
Abi evden çalışmak uzun süre verimli de değil. Hanımla ve çocukla kavga etmeye başladık.
Ya sen git o kadar zuhurat diye sayfa yap. Evet. O kadar mana yolculuğundan bahset. Sonra git hanımına kavga et. Olacak iş mi ya?
Bu Yusuf Temizcan'ın kulağını çekmemiz lazım.
Bu ama riyakarlık var burada.
Biraz
riyakarlık var.
Biraz
sen o kadar yapacaksın.
Bak sen
gideceksin,
bir şey söyleyeyim
gideceksin
mi?
Instagram'ında işte beni takip et beni ondan sonra sana şunu hediye edeceğim diyeceksin. Sonra gideceksin hanımla kavga edeceksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eyvallah. Sen söyle onu ne? Sen söyle.
Doğru olamaz.
Sen söyle bak tüylerim diken diken oldu.
Evet. Haklısın bir şey diyemiyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ulaştırmasını istediği bir mesajın var mı Yusuf?
Ziya Hoca'yı beğeniyle takip ediyorum. Her tweetini beğenmek istiyorum. Güzel bir duruş sergiliyor, güven veriyor. Eğitim sistemimizin kronikleşmiş sorunlarını kısa vadede çözmeyecek belki ama Türkiye için kendisini büyük bir imkan olarak görüyorum. Yılmadan devam etmesini dilerim diye mesajını da iletmiş.
Eyvallah.
Şimdi ne kaç dakikamız var?
Şu an evet son 10 dakikanın içerisindeyiz.
Son 10 dakikanın
vaktimiz
içerisindeyiz.
Vaktimiz daraldı. Hızlanalım istiyorsan biraz. Çünkü
biraz
yavaş
hızlanalım
gittik.
Çünkü daha bahsedeceğimiz
evet.
Mesafesiz müzakereler isminde
bir proje var.
Bir evet programımız var.
O zaman biraz hızlandıralım. Cihatyar Mert'le bir röportaj var. İsmail Hakkı Demir yanlış telaffuz ettim. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cihatyar Mert ile bir röportaj. Esat Mücahit Eskimez'in röportajı. Müzisyen kardeşimiz kendisi. Beden Dili yazısı Emre Topoğlu. Emre abi selamlar buradan. Abdullah Kök Katedral'de tekbir sesi. Güzel bir karikatür paylaşmış bizimle. Necibe Bayram bir söyleşisi var Selime Coşkun'la. Herkes kendi cevherini keşfetmeli diyor Selime Hanım.
Ve bu ay Yahya Uyar'ın yaptığı bir söyleşi var. Kral sahalara geri dönüyor Yahya Uyar.
Evet.
Ali Arpat'la görüşmüş. Evs ve Hazreç misali kardeş olalım.
Eyvallah. Yahya'nın sorularını birkaç tanesini okuyalım mı? Çok merak ettim. Kimlerden oluşuyor Mavi Yelekliler ekibi? Mavi Yelekliler ekibine katılmak için neler yapılmalı? Özellikle çalıştığınız saha bölgeleri var mı? İnsanlara ulaşmak için neler yapıyorsunuz? Nasıl yardım ediyorsunuz? Sahada karşılaştığınız tepkiler nasıl? Engellilerle karşılaşıyor musunuz?
Mavi Yelekliler dedi Diyanet kendisi evet. Evet. Ben de orijinal bir şey zannettim ama gitmiş Diyanet'in reklamını yapmış burada.
Aynen. Diyanet Vakfı'nda çalıştığı için Yahya Uyar. Buradan selamlarımızı
Mavi Yelekliler.
Mavi Yelekliler. O zaman Kızılay.
Kırmızı Yelekliler.
İHA.
Yeşil Yelekliler.
Hüdayi Vakfı.
Yeşil Yelekliler. Aslında tam bej yelekliler
şey,
gibi olabilir.
Yeşile. Ne yeşili diyorlar ona? Asker yeşili mi?
Hüdayi yeşili.
Hüdayi yeşili. Ya çakmak isterdim size. Çak yapacaktım da. İşte koronavirüs dedim.
Yeleksizler.
Tişörtlüler.
Beyaz tişörtlüler.
Eyvallah.
Evet.
Serkan Bilgen Eren. Serkan abinin yazısı. Güneşi görenler gölgeden kaçanlardır. Nikos Kachania Kazantzakis. Pardon.
Ya. Ya hakikaten yıkık bir adamsın. Ya, yıkıksın.
Ben konuşmayayım daha ya.
Evet. Konuşma.
Nikos Kazantzakis.
Okuma da.
Mealen insanın acısını asli meselesini unutturan güzellik lanetlidir demişti. Hayret duygusu körelmiş, merhameti tükenmiş, tüm sempatisi ve empatisi adeta ruhtan maddeye geçmiş, bir nevi tersine inkılap yaşıyoruz. Bir tiyatro oyunundan da bahsediyor. Çın Sabah'ta adlı eserin tiyatro oyunundan da bahsediyor. Serkan abi, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin orta sayfa yazısı.
Rahmet toplumun
3. yazısı. Korku imtihanından başarılı çıkmak başlıklı yazı Adem Ergül'ün. Yine manevi inşaya dair güzel bir yazısı. Patika köşesi Belemir Kopuz. 500 mikrohücre kaplı virüs. Burada da yine muhtemelen koronavirüsle alakalı bir değerlendirme söz konusu. Amerika mektupları Selim Tiryakioğlu. Yale Üniversitesi'ndeki gururumuz kendisi.
Ülkemizin haklı gururu.
Haklı gururu. Beyin göçümüz kendisi.
Kendisi safiyane beyin.
Şeyde Süleyman abinin bir esprisi vardı Selim abiyle alakalı. Selim dedi seninki ne tür göç oluyor dedi. Hani beyin göçü diyeceğim dedi ama tam şey yapamıyorum falan dedi.
Ayıp etmiş.
Ayıp etti.
Ayıp etmiş.
Çok ayıp etti. Çok ayıp etti. Gençlik halleri.
Tam burada duralım artık yeter.
Tamam.
Yeter.
O zaman şöyle toparlamış
hayır,
olalım.
Hayır Mehmet Dinç hocayı ben gördüm yeter. Artık benim burada evet. Sazı elime alıp.
Yeter diye.
Mesafesiz müzakereler diye bağırmam lazım.
Evet.
Şimdi Salih abi.
Evet.
Biliyorsun bizim genç gönlü bana bak. Gözlerime bak lütfen. Biliyorsun bizim Genç Gönüllü Okulu isminde bir programımız vardı. Sen de bir program yapıyordun. Neydi senin programın ismi?
Genç Gönüllü Okulu'nda
evet.
Mı? Haberde okuma kılavuzu mu?
Hayır. Genç Gönüllü Okulu kapsamında ne yapıyordun sen? Konuklar davet ediyordun.
Ha şey söz ustalarda.
Söz ustalarda.
Evet.
Mesela Genç Gönüllü Okulu'nu artık biz sanal aleme taşıdık. Ve birçok moderatörün birçok farklı programı var. Mesela bunlardan bir tanesi de aslında geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz Mehmet Dinç ile olan programdı. Mesafesiz müzakereler programı kapsamında artık yani Genç Gönül Okulu'nun muadili gibi düşünebilirsin. Genç Gönül Okulu'nun Zoom'daki hali, dijitaldeki hali. Panik, endişe ve izolasyon üzerine tecrübe edilmiş tavsiyeler isimli bir program düzenledik. Zahit Çakır var. Sevgili dostumuz, kıymetli biricik kardeşimiz, canımız ciğerimiz, psikolog.
Hı hı.
Onun moderasyonu ile panik, endişe ve izolasyon üzerine tecrübe edilmiş tavsiyeler isimli bir kitapçık var. Küçük bir kitapçık. Mehmet Dinç Hoca birkaç arkadaşıyla birlikte bu kitapçığı tercüme etti ve Türkçe'ye kazandırdı. Ne demek bu? Çektikleri hani işte nasıl diyeyim?
Sıkıntıları.
Psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla toplumdan izole olan kişilerin tecrübelerini aslında şu an izolasyona, işte karantinaya mecbur kalan bizlere aktarmak için yazılan bir kitap.
Hı hı.
Anlatabildim mi?
Hı hı.
Tekrar söyleyeyim. Çektikleri psikolojik sıkıntılardan dolayı evlerine kapanmak durumunda kalan, toplumdan kendilerini izole eden kişilerin bize verdiği tavsiyeler aslında. Şu an izole olmak zorunda kalan bizlere verdiği tavsiyeler. Bunun üzerine çok faydalı, çok güzel bir program oldu. Bunun yanında Doktor Abdullah Uçar ile yaptığımız bir program oldu. Yine Doktor Mehmet Alıcı bu programı modere etti. Orada da koronavirüs salgını esnasında gençler neler yapabilir? Daha böyle pratik meseleler üzerine konuşuldu. Tabii bunların sayıları arttı. Bunlar inşallah daha da artacak, daha da genişleyecek. Hatta bu meseleler kapandıktan sonra bile belki devam edebileceğimiz bir program formatı oldu. Mesafesiz müzakereler. Çok sevdik biz bu işi. İnşallah devam edecek.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin. Genç Dergisi bu ay dop dolu yine. Tüm yazılarıyla, röportajlarıyla, dosya konusuyla. 168. sayısı değil mi?
3.
Bravo. Bak güzel. Tebrik ediyorum.
Güzel.
163. sayısı dop dolu. 14. yılında işsizlik mevzusu. Türkiye'de çok fazla konuşulan, çok fazla değerlendirilen, çok fazla yorum yapılan bir mevzu. Bir de ben Genç Dergisi'nden, Genç Dergisi yazarlarından ve Genç Dergisi Yazı İşleri ekibinden bu değerlendirmeyi, bu çalışmayı okumanızı rica ediyorum. Ben eminim ki çünkü katkısı çok daha güzel olacaktır sizlere. Hem gençlerin, hem alanında uzman, usta isimlerin, işverenlerin, girişimcilerin, CEO'ların, yıllardır bu işleri yapan insanların yorumlarını dergimizde göreceksiniz efendim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Benim ekleyeceğim bir şey yok. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Ne güzel bir programdı.
Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık senin de. O zaman
evet, birazcık kapatırken biraz bana şundan
tamam.
İkram etsen.
Şu sesi de sesi duysun ama dinleyicilerimiz.
Dur, sosyal ya. Mesafe.
Evet.
Hı, teşekkür ediyorum.
Sosyal mesafe. Dezenfektan.
Dikkat ederek.
O zaman önümüzdeki hafta
inşallah görüşüyoruz. Yine buradayız.
İnşallah.
Cumartesi günü saat 22'de Kalbin Sesi Erkam Radyo'dayız. Genç zamanındayız. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine bir akşamınızı ayırdınız. Sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar.
Allah'a emanet olun.